أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 724. حديث ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. Dini bilmek ve ince anlayış sahibi olmak Allah'a yapılan ibadetlerin en faziletlisidir. Bazen çaresizlikten Arapçayı Arapçayla tercüme etmek zorunda kalıyoruz. Fazilet Arapça, ibadet Arapça, fıkıh Arapça, din Arapça ama Türkçede de bunları kullanınca birlikte ifade zorunlu oluyor. Tekrar okuyorum. Ma ubidallahu bi şeyin efdale min fıkhin fi dinin. Allah'a ibadet konusunda Allah'a ibadet edilme biçimleri, tarzları ve tavırları konusunda yapılan bir şeyin Allah'a ibadet olması konusunda fıkıhtan, dinde fıkıhtan daha faziletli bir şey yoktur. Fıkıh Ma'rifetün nefsi ma leha ve ma aleyha olarak İmam-ı Azam döneminde tarifini bulmuş. Yani insanların kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri bilebilmesi, onun marifetine ermesi, o konuda irfan sahibi olmaları demektir. Yani bir insan yaptığı iş, söylediği söz, duruş, gidiş, kalış, varış, bitiş, aklınıza ne gelir eylem olarak ya da söylem olarak her biri konusunda bu bana neye mal oluyor? Benim neyime bu? Kârım ne, zararım ne? İşte bunun bilincine sahipse hem de bunu ticarette değil, ziraatta değil, sıhhat ve afiyette değil, yani kısıtlı, dar döngü içinde kimi hayat birimleri konusunda değil, bizzat hayatın tümüne şamil din konusunda böyle bir bilince varırsa insan ona fıkıh sahibi diyoruz. İşte dinini bilen, dinde fıkıh bilen, yani yaptığı işin neye mal olduğunu bilen kişi bu bilgisiyle, böyle bir özellikle Allah'a ibadetlerin en faziletlisine ulaşmış olur. İbadet kavramı sadece namaz, sadece abdest olmaz o zaman. Allah'a kulluk demektir. İbadet edene Arapçada abd denilir. Bunun en net örneği, en güzel örneği aleyhissalatü vesselam'dır. Hatta Müslümanlığın temel şartı Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini kabul etmek, ondan başka ilah yoktur demek yanında bunun örneğinin aleyhissalatü vesselam olduğunu kabul etmek, yani onun Resul olmadan önce kul olduğunu kabul etmek demektir. Bir başka ifadeyle, yani orijinal ifadesiyle ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyebilmektir. Bu açıdan hadise yeniden dönüyoruz. Allah'ın kulu olmak konusunda, Allah'a kulluk yapmak konusunda, Allah'ın kulluğunu bilmek, anlamak, fark etmek, yaşamak, hayata hakim kılmak konusunda bir insanın dinde fakih olmaktan daha öte, daha güzel, daha faziletli yapabileceği bir şey yoktur. Dini anlamaktır. Dini anlamayı anlamaktır. Dindar olmayı bilmektir. Allah'ın dediklerini fark etmektir. Allah'ın isteklerine, Allah'ın gazap ve rıza yollarına muttali olabilmek demektir. Dolayısıyla dini anlamadan Müslümanlık olmayacak, kulluk olmayacaktır. Görüyoruz bazen Müslümanlarda bir şeytan tuzağıdır zannettiğim ciddi bir yanlış yaygınlaşıyor. Evet öğreniyoruz. Bugüne kadar öğrendiklerimizi yapmadığımıza göre bundan sonra neden okuyacakmışız, neden yapacakmışız diyenler var. Bir açıdan doğru. Yani adam şimdiden pazarlıklıysa, öğrendiklerini zaten yapmayacaksa, sanki bana bak Kur'an oku, bak sünnet oku dediğimde görmüyor musun, aptal mısın? Bugüne kadar okuduklarım benim hayatımı düzeltmedi, düzeltmeyecek de ben buna izin vermiyorum. Sen de bilirsin bu işi dercesine. Ben okuyup da ne olacak? Okuduklarım benim hayatımı değiştirmez ki diyorsa, evet o adama göre bilmenin bir anlamı yoktur ama söyleyin, insan dini bilmeden dini yaşayabilir mi? Dini bilen dini yaşamak zorunda değildir. İnanırsa yaşar. Din konusunda mevcut bilgileri onun dindar olması seviyesini değiştirecektir ama eğer kulluk yapmak dilerse, kul olmak isterse ama bir insan hem kul olmak isteyecek hem de dinden haberi olmayacak. Onun kulluğu ancak bildiği kadar olacaktır. Mesela bir insan Müslüman olmayı kabul ettikten sonra Müslümanlık onun için Allah'ın bir olduğunu haykırmak anlamına gelse, yani günde defalarca ama binlerce defa Allah birdir dese, bir de ikinci gün abdest almayı öğrense ama abdestin Allah'ın istediği bir eylem olduğunu bilse, kulluk anlamına geldiğini anlasa, söyleyin bu adam din adına bildiği bu iki şeyde çok ciddi dindar olsa ne yapacak? Hep Allah birdir diyecek ve hep abdest alacaktır. Yani tekrar tekrar abdest alacak, arka arkaya abdest alacak, bir daha abdest alacaktır. Peki bu adam namazı da öğrenince kulluğu güzelleşecek mi? Sonra hep namaz kılacak mı? Sonra hep namaz kılmak değilmiş İslam ama onun yanında başka birimleri de varmış, öğrendikçe onları yapması gerekmeyecek mi? Fakat baştan pazarlıkla yok, ben Allah'tan başka ilah yoktur bilirim. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür derim sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışında İslam bana hiçbir şey demeye yetkili değildir diyorsa, elbette o adam dini bilmiyordur, dinde fakih değildir anlamına gelecektir. Din, Allah'ın bizden istediği hayat programıdır. Bunun ne anlama geldiğini bilmek fıkıhtır. Bunu böylece anlayıp bilip icra eden insanlar da Allah'a kul demektir. Allah'a işte böyle bir bilgilenme seviyesiyle kulluk yapmanın mana ve muhtevasına hakim olmak en faziletli bir kulluktur diyoruz. Tekrar okuyoruz. Ma ubidallahu bi şeyin eftale min fıkhin fi dinin. Dini bilmek ve ince anlayış sahibi olmak, yani fıkıh, Allah'a yapılan ibadetlerin en faziletlisidir. 725. Ma ubidallahu bi şeyin eftale min fıkhin fi dinin. Vele fakihun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin ve likulli şeyin imadun ve imadu hâzeddin elfikhu. 724. hadis burada da tekrar ediliyor ama devamı var. Okuyoruz. Fıkıhtan, yani dinde derin anlayışlı olmaktan daha üstün bir şeyle Allah'a kulluk edilmedi. Dinde derin anlayışa sahip bir fakih, şeytana karşı mücadelede dini anlamadan, dinin ne dediğini, neden dediğini bilmeden ibadet eden bin abidden daha önemlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de dinde derin bilgi sahibi olmak, yani fakih olmaktır. Biz bu hadisleri bilmeden, yani dini gereği gibi tanımadan önce fıkıh derilince, tefsirden ayrı, hadisten ayrı, siyerden ayrı, Arapçadan, sarf ve nahivden ayrı bir ilim dalı bilirdik. Ve bu her yiğidin harcı değildi. Herkes fıkıh öğrenemezdi. Fıkıh bilebilmek farklı bir işti, diğerlerinin farklı olduğu gibi. Öyle zannederdik. Evet. Yani kitab-ı salah, kitab-ı nikah, kitab-ı savum veya kitab-ı talak gibi ana konuları içeren kitaplar vardı ve bunların geneline fıkıh denilirdi. Namazdan, oruçtan ya da haçtan, zekattan ama bunun yanında nikahtan, talaktan söz eden, alıştan verişten söz eden konuları içeren önemli bir İslam bilgi dalıydı o. Sonradan, hatta İmam-ı Azamlardan sonrasında şekillenmiş imanın ve İslam'ın sanki dışında kalan, geri kalan İslam bölümüne, dinin geri kalan bölümüne fıkıh denilir olmuştu. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve onun dilinde, Kur'an'da ve Kur'an'ın ifadelerinde fıkıh, bir şeyin ne olduğunu, neye yaradığını, neye mal olduğunu, ne için olduğunu, varlığının ne anlama geldiğini, yok olsaydı ne olacağını anlayabilmek, bilebilmek demektir. Kişinin karını zararını fark edebilmesi, lehine aleyhine olan şeyleri bilebilmesi demektir. İşte bunun farkına varmak, dini anlamak anlamına gelir. Dinin böylece anlaşılabilmesi Allah'a kul olmanın en yüce makamıdır. Kul olabilmek, kulluk yapabilmek, dediğini dinleyebilmek, de dediğini diyebilmek, deme dediğinde durabilmek, yap dediklerine koşabilmek, yapma dediklerinden kaçabilmek manasına kulluğun ta kendisidir. Bunun neye mal olduğunu, ne anlama geldiğini, neden öyle olduğunu fark edebilmek demektir fıkıh. İşte bundan daha güzel, bundan daha faziletli, bundan daha üstün bir kulluk modeli yoktur. Çünkü aleyhissalatü vesselamla bu konuda insanların hiçbiri yarışamaz ve dinde en faziletli kul olma makamına elbette aleyhissalatü vesselam layıktır. Ama ona benzemeye çalışan Müslümanlar, yani dinde fakih olma manasına gayret eden, uğraşan, didinen, çabalayan Müslümanlar, eğer gerçekten o makama ermişlerse, böyle makamda olan, yani fakih olan bir Müslüman, şeytan karşısında, şeytanla mücadele karşısında, elbette bu bilince ermemiş, dinin ne dediğini, neden dediğini bilmemiş, kârına ve zararına olan şeylerden habersiz, ne yaptığının bilincinde değil, ama hani sanki biraz da rahmetli babam böyle yapardı, ama hocam böyle demişti dercesine, işin en alt seviyesinde bir Müslümanlıkla, ibadet ve itaatla uğraşan bir Müslümandan, şeytana karşı daha şiddet, daha önemli bir konumdadır. Öyle ki, insanlar, dini anlayarak ibadet ederlerse, bu onların şerefidir, bu onların derecesidir. Ama anlamadan, öyledir herhalde, tamam bu iş böylece olsun diyorlarsa, o zaman onların da Müslümanlıkları, samimiyetleri kadar vardır yine ama, şeytan onları aldatmayı belki daha kolay becerecektir. Derler ki, biz namazda Fatiha suresini okuyoruz. Ama neden okuduğumuzu bilmek zorunda değiliz. Ya da okuduğumuz Fatiha suresinde Allah bize ne söylüyor onu hiç bilmiyoruz. Ama neden bilelim ki madem ki Allah demiş biz de okuyoruz diyenler var. Sözün belki yarısı tam doğru ama yarısının doğru mu yanlış mı olduğunu yeniden tartışsak. Bakın cesaretim yok yarısı da tam yanlış diyeceğim. Neredeyse dilime öyle geliyor ama demeyeyim. Neden sözün yarısı tam doğru? Evet, biz namazda neden Fatiha'yı okuyoruz? Peygamberimiz oku dedi diye, okudu diye. Biz neden namazda Kur'an okuyoruz? Allah böyle istedi diye. Ama Allah neden istemiş? Estağfirullah. Böyle bir soru olmaz. Allah dediyse tamam, tartışılmaz bu. Bunun tartışması olmaz. Bu tam doğru bir bölüm ve fakat Allah'ın namazda Fatiha oku dediği bölümle namazda okunan Fatiha'da ne denilen bölümünün tartışılması ayrı şeydir. Evet elbette bir Müslüman namazda Allah ne dediyse onu yapacaktır. Ya da günde neden 5 vakit namaz, neden sabah namazı güneş doğmadan önce de akşam namazı battıktan sonra denilmez? Ya da neden gece 3 vakit namaz vardır da gündüz 2 vakit namaz diye kimse tartışamaz? Lakin namazda okunan surelerin, ayetlerin ya da namazda söylenilen elfazın Allahu Ekber, Semiallahu limen hamide, Esselamu aleyküm ve rahmetullah gibi sözlerin ne anlama geldiğini bilmek ayrı konudur. Elbette Allah onları söyle dediği için söyleriz. Allahu Ekber'le başla dediyse başlarız. Veya Allahu Ekber'le rükuya git dediyse yaparız. Rükuda tesbihatta bulunduysa öyle yaparız. Ayet okumadıysa biz de okumayız ama tesbihata devam ederiz. Bir başka tesbih modeliyle tesbihimizi devam ettiririz. Lakin o tesbihin ne anlama geldiğini, bana neler kazandırdığını, kârını, zararını, lehime ve aleyhime olan şeyleri ben bilmek zorundayım. Ondan dolayı kulluğumun aslı ve esası budur bilinciyle ben Allah'a böyle kulluk yapan bir Müslümanın bunları bilmeden kul olan Müslümana göre şeytan karşısında daha dirençli, daha güçlü, daha şiddet bir konumda olduğunu biliyor. Öyle inanıyorum. Ama diğer Müslüman da Müslümandır. Diğer Müslüman da Allah'a kulluk yapmaktadır konusunu açacaksanız onu zaten tartışmaya gerek yok. Herkes bir sonraki kazandığı dereceye göre bir önceki derecesinde zaten öyleydi. İnsanlar derecelerini Allah katında kulluk derecelerini yükselttikçe öncekilerini sıfırlamaya yetkileri yok ki. Yoksa amel defterleri bomboş olmaz mı o zaman? Elbette ben 10 sene önceye göre eğer 5 sene önce daha güzelleştirmişsem kulluğumu, derecemi daha artırmaya çalışmışsam, önceki döneme göre daha iyi olmuşsam, öncekiler şeytana göre daha az şiddet ama şimdi biraz daha şiddetli olmaz mı? Bu devam edecek bir kulluk makam yarışıdır. Biz ona devam edeceğiz. Hadisin sonunda aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفَقْهُ Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de dinde derin bilgi sahibi olmak yani fıkıhtır. Her şeyin bir direği. Evin direği, ailenin direği, kafanın ve gönlün ve sevginin direği, yapının ve yapılanmanın, sosyal ilişkilerin ve ekonomik dünyanın direği, siz aklınıza neler gelirse ama en kolayı bir çadırın direği vardır. Ne anlama geldiğini bilirsiniz. Yıkılınca çadır yıkılır, sökülünce çadır sökülür. Varsa çadır vardır, yoksa çadırdan söz edilmez, henüz kurulmamıştır. İşte öyle her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de el-fıkhu yani fıkıhtır. Dinde derin bilgi sahibi olmaktır. Böyle tercüme etmeye zorladık kendimizi, başka bulamadık. Yani dinde derin bilgi sahibi olmak. Ne kadar derin? Enine boyuna mı derin? Yoksa engin denizler gibi mi derin? Ya da semadaki derinlik gibi mi? Adamdaki sevgi ve nefret ve kabul ve ret boyutundaki derinlik mi? Onların hiçbirini burada konu etmeye değmez zannediyorum. Ama fıkıh, marifetün nefsi ma leha ve ma aleyhadır. Yani kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilebilmesi, yaptığı iş neye yarıyor farkına varması, karına mı zararına mı bunun bilincinde olması, bu yapılan iş ona ne kazandırıyor ne kaybettiriyor bunu bilebilmesi demektir. Bunun irfanına sahip olması, bunun marifetine ermesi demektir. İşte bu dinin direğidir. Tekrar okuyorum. Ma ubidallahu bi şeyin efdale min fıkhin fi dinin ve le fakihun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin ve likülli şeyin imadun ve imadu hâzeddin el fıkhu. Fıkıhtan yani dinde derin anlayışta olmaktan daha üstün bir şeyle Allah'a kulluk edilmedi. Dinde derin anlayışa sahip bir fakih şeytana karşı mücadelede bin abidden daha önemlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de dinde derin bilgi sahibi olmak yani fıkıh. 726 Ma azumet ni'metullahi ala abdin illa azumet me'unetun nas ya da bir diğer rivayette mu'netun nas aleyh. Bir kulun üzerinde Allah'ın nimetine kadar büyük olursa insanların da o kimseye olan ihtiyaçları o kadar büyük olur. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi dinine muhtaç eyle. Senden başkasına muhtaç olmayalım. Hadiste anlatılanların her Müslümanın kendi dünyasına göre bir anlamı olduğu gerçek. Yani ayetler de öyle değil mi? Herhangi bir sureyi düşünün. Mesela tebbet, yedâ ibi lehebi ve tebbe. Manasını hatırladınız mı? Ne anlatıldığını? Hani Ebu Leheb varmış, amcası durumunda. Hani başka insanlar eğer karşı gelseler yerine, o hiç olmazsa amcalık hatırına destek olacakken ilk karşı gelen o olmuş. Elleri kuruyasıca, sonunda kurumuş da zaten el uzatamaz olmuş. Yani eline bir şey alıp İslam'a, Kur'an'a, peygambere atamaz olmuş elbette. Kıyamete kadar da öyle olacaktır bu gerçek. Ayrıca hanımı da öyle. Ona destek olmaya çalışırken ancak onun azabına, ikabına destek olmaya çalışmış. Peki bu ayetin, bu ayetlerin, bu surenin ne anlattığını Bakara bilen farklı bilecek, Ali İmran bilen farklı bilecek, Nisa'yı da bilen farklı bilecek, Darimi'den haberi olan veya İbn-i Mace'yi okuyan farklı bilecektir. Anne durumunda olan ayrı düşünecek, baba konumunda olan ayrı düşünecektir. Bu galiba dinin anlaşılmasında temel prensiptir. Böyle olunca din adına, iman adına eğer insanların ihtiyaçlarını belirleyen Kur'an ve sünnetse, yani insanların dünyada ihtiyaçlarını, ahirete ihtiyaçlarını, insan olmak haysiyetiyle ihtiyaçlarını, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ve yapılanmada, kabul ve redde, tamam ve devamda, evet ve hayırda, yani bütün hayat programında onların sabah, öğlen, gündüz, gece bütün ihtiyaçlarını belirlemede eğer İslam söz sahibi ise, hayata hakim olan İslamsa, Allah'ın nimetlerine ne kadar çok sahip ise bir kul, insanlar elbette ona muhtaç olacaklardır. Yani Allah'ın nimeti para mı? Peki parayla yapılacak kulluk konusunda Allah'ın nimeti birinde çok ise insanlar ona muhtaç değil mi? Allah'ın nimeti sıhhat ve afiyet mi? Sıhhat ve afiyetle yapılacak işler konusunda insanlar ona muhtaç olmayacaklar mı? Allah'ın nimeti sosyal itibar ya da insanların birbirleriyle beraberliklerinde birbirlerine destek olmaları konusunda bir imkan mı? Allah'ın böyle bir nimetine mi sahip birisi? İnsanlar ona muhtaç olmayacaklar mı? Bunlar genel hatlarıyla evet. Mesela bir kıtlık döneminde eğer birisinde buğday varsa ya da hatta arpa varsa, hatta yulaf varsa ya da ondan da öte belki insanların bolluk zamanında dönüp bakmayacakları yiyecek türden bir şeyler varsa insanlar elbette ona muhtaçtırlar. İhtiyaçları vardır. Elbisesi olana da öyle, yakacağı, giyeceği, yiyeceği olana da öyle bakılır elbette. Bu eşyanın tabiatıdır, bu böylecedir. Bizim fizik dünyamızın ihtiyaçlarıdır, tamam. Ama söyleyin, Allah'ın nimeti denilince siz sadece ekmek ve su mu anlıyorsunuz? Allah'ın nimeti ondan başka bir şey de olabilir miydi? Sıhhat ve afiyet ve boş vakit de nimetti ve insanlar aldanır da bilirsiniz. Onları gereği gibi değerlendiren insanlara da diğer insanlar muhtaç olacaklar anlamına gelmez mi? Ama nimet, Allah-u Teala'dan bize intikal eden en büyük nimet imandır. İman konusunda kimde daha fazla nimet varsa, diğer insanların ona ihtiyacı reddedilmez bir doğru değil midir? Ondan öteye, nimet konusunda, Allah-u Teala'nın bir de Kur'an'a nimet dediğini hatırlarsak, bu işin açıklaması biraz daha bariz olmaz mı dersiniz? Çünkü, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ ayetinin tefsirine bakın, Duha suresi 11. ayet. Göreceksiniz, Allah'ın nimetlerini gündemde tutmamız gerekecek. Bu, yiyecek, içecek, giyecek nimetleri yanında, dünya ve dünyalık nimetler yanında, ama iman nimeti ve fakat peygamberlik nimeti ve bir de Kur'an nimetidir. Söyleyin, Kur'an nimetine, Kur'an'da beyan edilen Aleyhissalatü Vesselam'ın bize sunduğu peygamberlik ve peygamberler nimetine ve de onlara iman ve Allah'ın istediği gibi bir iman derecesine vasıl olma nimetine hangi insan daha çok layık görülmüşse, Allah'ın nimeti kimin üzerinde daha fazlaysa elbette diğer insanların o kimseye olan ihtiyaçları o kadar büyük olacak. Mesela bir Müslüman düşünün, 10 ayet biliyor. Ve bir Müslüman düşünün, bir peygamber biliyor. Hayatını düzenlemeye örnek alabileceği mesela bir tek Eyüp Aleyhisselam var. Başka bir Müslüman düşünün, 50 ayet biliyor ve hayatını düzenlemeye sanki etkili ve yetkili konumda 5 tane peygamber biliyor. Bir üçüncü örnek Müslüman düşünün, 1000 ayet biliyor ve 15 peygamber biliyor. Hayatı düzenlemeye örnek seviyede. Söyleyin, diğer Müslümanlar, diğer insanlar, Müslüman olmak adına var olanlar, dünyaya geliş gayeleri, varoluş gayeleri Müslüman olmak bulunan insanlar, bu insanlardan en fazla, en çok bilene muhtaç değiller mi? İhtiyaçları en çok ona değil mi? Ama şimdi eğer siz Kur'an'ın tümünü yutsa, yeniden bir Kur'an bulsa, bir de onu yutsa, hadislerin hepsini yutsa, suya etse, tekrar etse, onun içine gömülse, bizim ona hiçbir ihtiyacımız yok diye piyasaya göre değerlendirme yapıyorsanız, ben o piyasanın değerlerine göre konuşan bir peygamberi anlatmıyorum ki derim. Çünkü biz peygamberimizi dinliyoruz ve peygamberimiz Müslümanları anlatıyor. Müslümanların yaşadığı toplumda Allah'ın nimetlerine en çok nail olan, Allah'ın nimetlerini en çok üzerinde taşıyan Müslüman, diğer insanların kendisine en çok ihtiyacı olan insandır. Tekrar okuyorum. Ma azumet ni'metullahi ala abdin illa azumet meunetun nas. Bir diğer rivayette mu'netun nas aleyh. Bir kulun üzerinde Allah'ın nimetine kadar büyük olursa, insanların da o kimseye olan ihtiyaçları o kadar büyük olur. 727. Selasetun vellezî nefsî biyedihi in kuntul halife aleyhinne. Ma nekasa malun min sadakatin ve tasaddaku. Ve la ya'fu abdun an mazlimetin yuridu bihi ve şallahi illa rafahullahu biha yevmel kıyam. Ve la yeftahu raculun ala nefsihi babe mes'eletin illa fetahallahu aleyhi babe fakrin. Festanu ela innel iffete hayrun. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki, üç şey için yemin etsem zarar görmem. Sadaka vermekle mal eksilmez. Sadaka verin. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek kendisine yapılan kötülüğü affeden kişiyi Allah onurlandırır. Kıyamet gününde de makamını yüceltir. Kendisine dilenme kapısını açan kimseye Allah da fakirlik kapısını açar. O halde ihtiyatsız davranın. Kimseden bir şey istemeyin. Dikkat edin. Kimseye muhtaç olmadan onurluca yaşamak başlı başına hayırdır. Üç konudan söz ediyor aleyhissalatü vesselam. Hem de yeminle başlıyor söze. Yemin etsem yanlış olmaz dercesine. Selasetun vellezî nefsî biyedihi in kuntul hâlife aleyhinne. Evet. Canım elinde olan Allah'a, benim sahibim ve malikim, Rabbim ve ilahım olan Allah'a yemin etsem yanlış olmaz şu üç şey için. Bir, ma nekasa malun min sadakatin. Sadaka vermekle mal eksilmez. Siz malınızdan tasadduk edince onun eksileceğini zannetmeyin. Çünkü onu veren içine başkalarına ait bir hak da koymuştur, bir pay, bir nasip. Verin o hakkı ona, sizinki daha da çoğalsın. Yani size veren daha çok versin. Böylece fetasaddaku, sadaka verin. Öyleyse sadaka verin. Sadakayı siz 100 birim malınız vardı. Birini verdiniz, ikisini, iki buçuğunu verdiniz. Aman efendim, %2,5 azaldı zannediyorsunuz öyle mi? Hayır. Size verilen o meblağ size, ama çoluk çocuğunuza, ama hısım akrabanıza, ama yakın ve uzak komşunuza, ama diğer insanlara, hatta yeryüzünde debelenen varlıklara varıncaya kadar içinde tahsisat bulunan bir meblağdır. Verin onlara, korkmayın. Bu bir iman işidir tabii. Bir yıl çok ciddi bir kıtlık olmuş. Hem o kadar çok. Mesela diyelim 20 çuval hasılat toplanabilecekse, buğday birikebilecek, alınabilecekse tarlalardan 2-3 çuval ancak birikebilmiş. Hem de ne meşakkatle oğlu, kızı, gelini, torunuyla adam yerden bir bir taneleri toplayarak o kadarını şöyle bir kenara koyuvermiş. Bakmış bakmış. Sonra kıtlık tabii, açlık tabii, zor iş tabii elbette, ama adamda iman var ya, çağırmış oğlunu, kızını, yakınını, evdekilerin hepsini, karısını, torunlarını. Demiş, dua edin, Allah misafir göndersin. Eğer misafir gelirse ne âlâ, yeter bu kadar bize. Ama misafir gelmezse bu sene sıkıntımız var demiş. Şimdiki insanlar az biraz gelir seviyelerinde harcama dengesizliğinden dolayı bir bozukluk olursa birilerine çay ikram etmekten korkuyorlar herhalde. Ama galiba ya çay ikram değil ya ikram ettikleri misafir değil. Tekrar okuyorum. Ma nekasa malun min sadakatin. Mal sadaka vermekle eksilmez. Öyleyse fetasaddaku, sadaka verin. Ve la ya'fu abdun an mazlimetin yuridu bihi ve çallah illa rafa'ahullahu biha yevmel kıyame. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek, başka bir sebep yok, Allah'ı razı etmek için Kendisine yapılan kötülüğü affeden kişiyi Allah onurlandırır, kıyamet gününde makamını yüceltir. Öyleyse affedin ki Allah da sizi aziz kılsın. Madem ki biz Allah'tan dolayı Allah'ı razı etmek için, yani Allah'ın bizi affetmesi ve aziz kılması için başkalarını affedersek Allah da bizi aziz kılacaktır. Ve üçüncüsü, وَلَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ. Bir adam eğer kendisine dilenme kapısını açmışsa, dilenme, işte o adam اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ, kendisine Allah tarafından bir fakirlik kapısı açılmasını sanki ortaya koymuştur. Yani kendisine dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açıverir. Dilenmek, kapı kapı dolanmak biçiminde olabilir. Adam adam gidip istemek şeklinde olabilir. Bazen de meydanlarda özel dilenme merkezleri gerçekleştirilir. Oralara inan vasıtasıyla ben sizden kasama para atmanızı, bütün paranızı, imkanınızı ne topladıysanız hepsini bu ay, ama benim ihtiyacım kadar olmadıysa bundan sonraki aylarda getirip bana vermenizi istiyorum dercesine bir başka dilenme yolları da bulabilir insanlar. Modern dilenme sistemleri farklıdır, bilirsiniz. İşte kim ki bir dilenme kapısı açarsa kendisine, Allah da ona fakirlik kapısı açar. O halde festanu, ihtiyatsız davranın. Kimseden bir şey istemeyin. Dikkat edin. Ela innel affete hayrun. Kimseye muhtaç olmadan afif olarak onurluca yaşamak başlı başına hayırdır. Tekrar okuyorum. Selasetun vellezî nefsî biyedihî in kuntul hâlife aleyhinne mâ nekasa mâlun min sadakatin fetesaddaku ve lâ ya'fu abdun an mazlimetin yuridu bihi ve şallah illa rafa'ahullahu biha yevmel kıyame ve lâ yeftahu raculun alâ nefsihi bâbe mes'eletin illa fetahallahu aleyhi bâbe fakrin festagnu elâ innel iffete hayrun. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki üç şey için yemin etsem zarar görmem. Sadaka vermekle mal eksilmez. Sadaka verin. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek kendisine yapılan kötülüğü affeden kişiyi Allah onurlandırır. Kıyamet gününde de makamını yüceltir. Öyleyse affedin ki Allah da sizi aziz kılsın. Kendisine dilenme kapısını açan kimseye Allah da fakirlik kapısını açar. O halde ihtiyatsız davranın. Kimseden bir şey istemeyin. Dikkat edin. Kimseye muhtaç olmadan onurluca yaşamak başlı başına hayırdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.